Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18'de 1400 Hicri Kameri, 5 Şamadüs Sani 1443 ve Miladi 8 Ocak 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile Amerika'nın bölgeden asker çekme yalanları üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi 19 Eylül kıyamı dolayısıyla vatandaşlara televizyondan konuşma yapacak. Viyana'da İran ve 4+1 grubu uzmanlarının katılımıyla yaptırımların kaldırılması için çalışma grubu oturumu düzenlendi. İran Dışişleri Bakanlığı Şeyh Süleymani suikastine karışan Amerikanlar listesini yeniledi. İran ile Ukrayna uçak kazası için işbirliği yapıyor. İran Petrol Bakanı, İran ile Türkmenistan'ın enerji alanında işbirliğinin geliştiğini belirtti. Ve Macron, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz. Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Kum halkının despot şah rejimine karşı gerçekleştirdiği 19 Eylül kıyamı dolayısıyla televizyon kanallarında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapacak. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Özel Kalem Müdürlüğü Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Ayetullah Hamine'nin konuşması pazar günü televizyon kanallarından canlı yayınlanacağı belirtildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin 19 Eylül kıyamının yıl dönümü dolayısıyla konuşması bundan önce her yıl Kum halkından binlerce kişinin İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen anma etkinliğine katılmasıyla birlikte gerçekleşiyordu. Ancak bu yıl yine koronavirüs pandemisi yüzünden bu konuşma televizyondan canlı yayın şeklinde gerçekleşiyor. 9 Ocak 1978 tarihine denk gelen Hicri Şems'i 19'de 1356'da Kum halkı ve dini ilimler merkezlerinden hocaları ve talebeleri Şah rejiminin İmam Hümeyni'ye hakaret etmesine itiraz etmek üzere protesto eylemi düzenledi. Ancak Şah rejiminin güvenli güçleri protestoculara saldırarak çok sayıda protestocuyu şehit etti.
Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik Amerikan terörist rejiminin suikast düzenlemesi ardından devrim muhafızları Irak'taki Amerikan Aynel Esed üssüne füzeli operasyon gerçekleştirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik Amerika terörist rejiminin suikast düzenlemesinin ardından devrim muhafızları Irak'taki Amerikan Aynel Esed üssüne füzeli operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonun ardından Amerikan yetkilileri saldırının yol açtığı hasar ve zarar hakkında aşamalı olarak açıklamalar yapıp olay sonucu yaralananların sayısını giderek artırmış oldular. Kor General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine gittiği Bağdat'ta Amerikan terörist ordusunca düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırıda Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve dava arkadaşlarından 8 kişi daha şehit oldu. Bu hain saldırıya tepki olarak devrim muhafızları 8 Ocak 2020'de saat 01:20'de onlarca füze ile Irak'ın El Anbar vilayetinde yer alan Amerika'nın Aynel Esed üssünü hedef aldı. Aynel Esed üssü devrik diktatör Saddam rejimi döneminde El Kadisiye üssü olarak biliniyor ve Irak'ın en büyük ikinci hava üssü sayılıyordu. Bu üs Ramadi kentinin 108 kilometre batısında yer almakta ve 2003 yılında Amerikan güçlerince işgal edildi ve 2011 yılına kadar devam etti. 2014 yılında Amerikan güçleri bu kez terör örgütü IŞİD ile mücadele bahanesiyle yeniden Aynel Esed üssünde kontrol sağlamış oldular. İran'ın füzeli intikamının ardından Amerika Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze atıldığını ve kayıp ve hasar değerlendirmesinin yapılmakta olduğunu açıkladı. Bu üsse devrim muhafızlarının düzenlediği operasyon hakkında ilk andan itibaren Amerikan yetkilileri tarafından çelişkili açıklamalar yapıldı. Amerikan CNN televizyon kanalı bu saldırının üzerinden 3 gün geçerken saldırının sonuçları ve etkilerini yansıtan ilk videoyu yayımladı. CNN muhabiri Arva Damun, devrim muhafızlarının düzenlediği füzeli saldırının yol açtığı yıkıntıların görüntülerini yayımlarken, üste neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı, ilginç olan şeyin saldırılarda kimsenin zarar görmemesi olduğunu söyledi. Aynel Esed üssüne füzeli saldırının ardından Washington Post gazetesi de, üstteki bir askeri yetkiliden naklen, bu saldırıların sonucu en az iki Amerikan askerinin nöbet kulesinin penceresinden dışarı fırlatıldığını ve onlarca kişinin de fenalaştığını bildirdi. Amerikan yetkilileri ise aşama aşama gerçekler hakkında bilgi vermeye başladılar. CNN bir süre sonra da verdiği haberde Pentagon'un önceki açıklamasının aksine Aynel Esed üssüne 8 Ocak'taki füzeli operasyonda birkaç askeri çalışanın yaralandığını aktardı. Pentagon ilk açıklamasında İran'ın füzeli saldırısında kimsenin yaralanmadığını bildirmişti. Ancak İran'ın 16 füze fırlatmasının ardından Amerikan yetkilileri daha sonra CNN'e yaptığı açıklamada 11 Amerikan askerinin yaralandığını itiraf ettiler. Ancak gerçeklerin üstünü Amerikalılar daha fazla kapatamadılar ve USA Today son sıralarda verdiği haberde İran'ın füzeli operasyonu ve sonuçları hakkında Amerikan yetkililerinin geçtiğimiz aya kadar gizlilik politikasını takip edip olan bitenleri kamuoyunun gözünden uzak tuttuklarına işaretle hatta komutanlara İran'ın füzeli saldırısında yaralanan askerlere mor kalp nişanı verilmesi için talepte bulunmalarına izin verilmediğini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Viyana'da İran ve 4+1 grubu uzmanlarının katılımıyla yaptırımların kadrolanması için çalışma grubu oturumu düzenlendi. İran ile 4+1 grubu uzmanları bugün Viyana'da Tahran'a yönelik zalimce yaptırımların kadrolanması için çalışma grubu çerçevesinde bir araya geldiler. Görüşmeler heyetler başkanları düzeyinde ikili ve çok taraflı şekilde devam edecek. Geçen iki günde çeşitli seviyeler ve formatlarda yoğun olarak görüşmeler düzenlendi. İran heyetine Ali Bakri Keni başkanlık ediyor. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiği taraflarca bildiriliyor. Bu arada Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov sosyal medya Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamada bulundu. Ulyanov'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Viyana görüşmelerine katılan tüm katılımcılar nükleer anlaşmayı canlandırma ve yaptırımları kaldırma konusunda bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedildiğini ancak bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kabul etmektedir.
Diplomatik istişareleri sürdürmek için Viyana'da bulunan İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bakır'ı Kenny Coburg Oteli'ne gitti. Son günlerde İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bakır Kenny ile 4+1 grubu baş müzakerecileri ve de iki tarafın uzmanları arasında görüşmeler hız kazanmış ve görüşmelerde ilerleme sağlanmıştır. Bugün görüşmelerin 10. gününde heyetler arasında görüşmeler sürmekte. Taraflar nihai anlaşmaya varmak için çaba gösteriyorlar. Müzakereciler nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve yaptırımların kaldırılması doğrultusunda ilerlemeler kaydedildiğini bildiriyor.
İstanbul'da Şehit Süleyman için görkemli anma merasimi düzenlendi. Ayrıntı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıda şehit olan devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda anma töreni düzenlendi. Törene İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cevat Mabudufer'de de katılımcıları selamladı. Törene Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen ve Öncü Gençlik Yöneticileri ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek anma töreninde videolu bir mesajla katıldı. Perinçek mesajında Amerikan emperyalizmi kaybediyor, Asya ayağa kalkıyor dedi.
Amerikan emperyalizmine ve İsrail Suresi'ne karşı mücadelede Kasım Süleymani bizlere kuvvet veriyor, asil veriyor, kararlılık veriyor. Kesinlikle bu mücadele zafere doğru ilerliyor. Amerika kaybediyor. İşte en son Afganistan'da kahraman Afgan halkı Amerikan emperyalizmine Afganistan'dan korktu ve işbirlikçileri Amerikan uçaklarının tekerlekleri altında kaldı. Kasım Süleymani'yi şehit edenler, katil kararını veren Amerikan emperyalizminin karar merkezleri suçludurlar ve suçlarının hesabını kesinlikle vereceklerdir. O bakımdan Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, ta Rusya'ya Çin'e kadar bütün Asya'nın ayağa kalkışını Kasım Süleymani'nin kişiliğinde saygıyla selamlıyoruz.
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Başkanı Kadir Akar arasında birer konuşma yaptı. Törende ayrıca şehit Kasım General Süleymani'yi anlatan klip izletildi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Kor General Kasım Süleymani ve silah arkadaşlarına yönelik suikaste karışan ve yaptırım listesine alınan Amerikalı şahısların listesini güncelleyerek yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika'nın bölgedeki terör eylemleri ve insan hakları ihlallerine karşı koyma yasası çerçevesinde Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve diğer bazı Amerikalı ismin daha Kor General Süleymani'ye yönelik terör cinayetinde ifa ettiği rollerinden dolayı listede yer aldığını bildirdi. Açıklamada ismi geçen şahısların söz konusu terör eylemiyle ilgili olarak uygulama ya da eylem için karar, planlama, organize etme, finanse etme, komuta etme ve destek verme gibi hususlara katıldıklarını ya da bu barbarca cinayet yoluyla uluslararası güvenlik ve barışa tehdit sayılan terörizmi yaydıklarını kaydetti. Açıklamada ayrıca Amerikan yönetiminin bu terör eylemiyle uluslararası kurallar ve sözleşmeleri açık şekilde ihlal ettiği ve suç işlediği vurgulandı.
İran İslam Cumhuriyeti Başkomandanı Askeri Başdanışmanı Tümgeneral Rahim Safevi, Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye suikastı için en küçük intikamın Amerika ve küresel emperyalizmin bölgeden çekilmesi olduğunu kaydetti. Bugün Tahran'da yaptığı konuşmada Komutan Safevi, Diriliş Cephesi'nin Irak, Suriye ve Yemen'deki kazanımlarına işaretle Komutan Süleymani'nin İslamcı, devrimci bir yönetici olduğunu, bu büyük şehidin zor şartlarda ve şehit olmayan ve eşit olmayan savaşta sergiledi, yönetim modeliyle düşmanın komplolarını etkisizleştirdiğini vurguladı. Tümgeneral Safevi, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesine de işaretle, Amerika'nın Afganistan'dan skandal firarı, bu ülkenin çöküşü ve İslam'ın büyük hedeflerinin gerçekleşmesi işaretlerinden olduğunu vurguladı. Komutan Safevi, Şehit Süleymani ve harem savunucusu şehitlerin kanının Amerika'nın peş peşe yenilgilerine yol açacağını belirtti.
İran'ın Ukrayna Büyükelçisi Menuçin Muradi, İran'ın Ukrayna Başsavcılığı ve 2 sene önce Tahran'da düşen yolcu uçağı kazası hakkındaki işbirliğine vurgu yaptı. UN'in haber ajansına konuşan Büyükelçi bu olay hakkında iki ülkenin görüşmelerinin önemli olduğuna işaretle Ukrayna yolcu uçağının düştüğü olayı oldukça elem verici bir olay niteledi. Muradi, bu olaya sebebiyet veren konulardan birinin Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikast olduğunu vurguladı. Bu arada İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı bugün yaptığı açıklamada uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına tazminatın bir kısmının ödendiğini duyurdu. Ukrayna yolcu uçağının düşmesinin 2. yıl dönümünde uçağın düştüğü yer çiçek yağmuruna tutuldu. Muhabirimizin haberine göre Şehitler ve Gaziler Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte Ukrayna yolcu uçağının düştüğü yer çiçek yağmuruna tutularak bu kazada şehit düşenler saygı ile anıldı.
İran Petrol Bakanı Türkmenistan ile her gün 40 milyon metreküp doğalgaz swapı için hazır olduklarını vurguladı. Petrol Bakanı Cevat Hoca bugün Tahran'da Türkmen yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada doğalgaz ithalatı ve swapı için yeteri kadar altyapının bulunduğunu işaretle Türkmenistan ile her gün 40 milyon metreküp doğalgaz swapı için hazır olduklarını vurguladı. Bakan Hoca ayrıca Türkmen Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet ile enerji alanında iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini işaretle İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Türken gazının swap şeklinde sevk edilmesinin Ocak ayının başından itibaren başladığını, her gün 4 ila 5 milyon metreküp doğalgaz swapı gerçekleştirdiğini söyledi.
İran Petrol Bakanı Cevat Orci ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Merdov bir araya geldiler. Görüşmelerin ardından Türkmenistan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada İran ile işbirliğini geliştirmek için kararlı olduklarına vurgu yaptı. İran ile enerji alanında işbirliği için iyi geçmişe dikkat çeken Türkmenistan Dışişleri Bakanı, bugün Türkmenistan'ın bağımsızlık yıllarında imzalanan doğalgaz anlaşması ve de gelecekte yapılacak işbirliği hakkında iyi ve şeffaf görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Türkmen Bakan, İran Petrol Bakanı ile petrokimya ve doğalgaz alanlarında da istişarelerde bulunduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yurt dışındaki vatandaşların geri çıkışlarını kolaylaştırmanın hükümet ve Dışişleri Bakanlığı'nın önceliklerinden olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün İslam Şura Meclisi'ndeki azınlık grupların temsilcileri ve kanaat önderleriyle yaptığı görüşmede Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın ve büyük milletlerin menfaatlerini koruma görevine işaretle yeni miladi yılı kutladı. Tarih boyunca İran coğrafyasında tevhidi dinlerin barışık yaşadığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, bugün İran'ın kapsayıcı kültürün özgün bir modeli saydığını söyledi. Görüşmede azınlık grupların temsilcileri, hükümeti çeşitli ebattaki yaklaşımlarını desteklediklerine vurgu yaptılar.
İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, günlük vaka sayısının 614. Gün sonunun ilk kez de 3 haneli oldu. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 701 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu belirterek Erdoğan'ın izlediği politika Avrupa değerlerine uymuyor dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesinin sorularını yanıtladı. Macron'a Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği soruldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerine uymadığını ve saldırgan bir politika izlediğini öne süren Macron, Türkiye siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor dedi. Açıklamalarına devam eden Macron, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Hayır, Erdoğan'ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs'ı tanımıyor. Doğu Akdeniz'de saldırgan bir politika izliyor.
Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüdüğü ifade edilen 8 Suriyeli gözaltına alındı. Türk basınında yer alan habere göre Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri Suriye'nin Haseke vilayetindeki Ebu Rasim bölgesine hedef aldılar. Suriyeli yerel kaynakların bildiğine göre Türk birlikleri Ebu Rasim bölgesindeki yerleşim alanları ve çevresindeki bazı köylere top atışları yaptı. Saldırıların maddi hasara yol açtığı vurgulandı. Türk askerleri ve Ankara destekli teröristler geçtiğimiz hafta Rakka'nın kuzeyindeki bazı noktaları hedef almıştır.
Türk Hava Yolları'nın Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur Sultan Almatı ve Aktau seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edildi. Kazakistan'da protestocuların bu şehirlerdeki havalimanlarını işgal etmesi sonrası dünden itibaren iptal edilen uçuşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Kazak yolcular ise bir türlü ülkelerine dönemiyor.
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Kasimov'un devlete ihanet suçu şüphesiyle gözaltına alındı.
Ve son haberimiz, Irak Sadr Hareketi lideri Muqteda Sadr, ülkede ulusal çoğulcu hükümetin kurulmasına vurgu yaptı. Bugün Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sadr, bugün mezhepçilik için bir yerin olmadığını ve vaktin Şiilerin, azınlıklar, Sünniler ve Kürtlerin haklarını savunduğu ulusal çoğulcu hükümetin kurulması vakti olduğunu kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Afganistan'a insani yardımları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'a gönderdiği 14. insani yardım paketi başkent Kabil'de ihtiyaç sahipleri arasında dağıtıldı. İran'a gönderdiği yardım paketinde un, yağ, pirinç yer alırken 1000'in üzerinde aile için bu yardımlar dağıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti daha önce de gıda malzemelerinin yanı sıra ilaç ve tıbbi ekipman ve malzeme Afganistan halkına hediye etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti her daim geçen 40 senede Afganistan halkının yanında durmuş ve sorunlarının çözümü için yardım etmiştir. Hali hazırda yaklaşık 4 milyon Afgan göçmen İran'da yaşamakta. İran halkı ve hükümeti tarafından göçmen Afganlara karşı çeşitli hizmet ve yardımlar verilmekte. Bunun için İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'ın en iyi komşuları arasında yer almakta. Gelinen aşamada Amerika, Afganistan halkının mal varlığını bloke etmekle onlara büyük zulüm yapmakta. Bu aşamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan halkına bu zor günleri geride bırakmaları için yardımı büyük önem arz etmekte. Bu hususta Afganistan gelişmelerini takip eden uzmanlardan Muhammed İhsani şöyle diyor. Soğuk havanın etkisini başlatmasına rağmen Afganistan'a insani yardım sözü verenlerin kendi sözlerini yerine getirmediler ve Kabil'de ve diğer vilayetlerde yaşayan ailelerin birçoğu sorunlarla karşı karşıya bulunmakta.
İran İslam Cumhuriyeti kendi dev ekonomik kapasitesi ve enerji zenginlikleriyle her daim bölge insanlarının ihtiyaçlarını temin etmeye ve barış ve güvenliğin tesisine yardım etmeye hazır olduğunu deklare etmiştir. Ancak Afganistan'ın ülkeden firar eden eski başkanı Eşref Ghani hükümeti döneminde Amerika ile ilişkileri yüzünden İran'dan petrol ve doğal gaz alımı için oldukça temkinli hareket ediyordu. Ancak Afganistan'da iktidara gelen ve kendini bağımsız gören Taliban İran'dan petrol ve doğal gaz alımı için çabalarına başlamıştır. Bu çerçevede Taliban yönetimi başkan yardımcısı Abdüsselam Hanefi ofisi yaptığı açıklamada bu grubun ekonomi komisyonu oturumunda İran'dan petrol ve doğal gaz alımını ele aldıklarını söyledi. İran'da enerji alanı uzmanlarından Hemid Hüseyin'i de bu hususta şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti Taliban'ın isteği üzerine Afganistan'a yeniden yakıt göndermeye başladı ve olayların son bulması ile ilgili ilişkiler daha da gelişebilir. Bu arada İran ve Afganistan ilişkilerinde en önemli kapasite ve potansiyellerden biri sınırdaki pazarları aktif hale getirmektir. Bu durum bölgenin gelişmesi ve ekonomik olarak canlanmasına katkı sağlayabilecek ve sınır bölgelerinde kaçakçılığın azalmasına ve iş fırsatlarının artmasına imkan sağlamış olacak. Radikal ve aşırı gruplar işsizleri devşirmeye gayret gösterdiklerine göre Taliban'ın sınırlarda pazarları aktif hale getirme çabası bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin pekişmesine katkı sağlayabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerikalıların Irak'ta kendi askeri varlığını sürdürme peşinde olmaları etrafında. Amerikan askeri güçlerinin Irak'taki varlığını 31 Aralık tarihinde sona ermesinden sonra Irakların şu sıralardan yoğun şekilde üzerinde durup angaje oldukları konulardan biri Amerikan güçlerinin işgalci varlığıdır. Iraklı kaynakların bildirdiğine göre yaklaşık 2500 Amerikan askeri sözde danışman olarak Irak halkı, parlamentosu ve hükümetin iradesinin aksine bu ülkede kalmaya devam etmekteler. Amerikan yönetimi Irak'taki yasa dışı varlığını izah etmeye çalışmakta. Çeşitli Iraklı gruplar bu sayıda Amerikan askerinin kendi ülkelerinde bulunmasını işgalin sürmesi olarak görüyor. Cuma günü Seyyidüşşü Hedat Olayları Genel Sekreteri Ebu Ala El-Vala'in yaptığı açıklamada Amerikan işgalcilerin Irak'ta varlığını sürdürmek için kandırma peşinde olduğunu belirterek Amerikalıların varlığının illegal olduğunu kaydetti. El-Vala'in sözlerine göre Amerikan savaş uçakları hala Irak üzerinde uçuş yapmakta ve Amerikalılar Iraklara karşı kendi köylerinde adeta birisi gibi davranmaktalar. Amerikalıların Irak'taki varlığının bu ülke başbakanının izniyle olmasını bile iddia etmeleri halinde Irak Anayasası'nın 80. maddesi uyarınca başbakanın yabancı taraflarla imzaladığı herhangi bir anlaşma, sözleşme veya kararın parlamento üyelerinin 1/3 tarafından onaylanması gerekiyor. Irak Anayasası'nın 1. maddesine göre Irak tam egemenliğine sahip birleşik federal bir ülkedir. Demek ki Irak'ın egemenliği ihlal edilmemelidir. Ancak Amerikan güçleri bu ülke topraklarındaki varlığı ve uçaklarını Irak sahasında havalandırmakla pratikte bu ülkenin egemenliğini ihlal etmekteler. Iraklı yetkililer Amerikan birliklerinin geri çekildiğini açıklarken CENTCOM, Amerikan Merkez Komutanlığı Başkanı Robert McCork, hiçbir gücün Irak'tan ayrılmayacağını ve gücün özel işlevinin muharebeden eğitime ve danışmanlığa dönüşeceğini söyledi.
Bu yorumlara rağmen Irak'ta çok az kişi Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunu kabul etti. Başka bir ifadeyle Amerika'nın Irak'taki varlığına karşı çıkanlar Amerikan birliklerinin geri çekilmesi hakkında söylenenlerin sadece bu birlikler üzerindeki gerilimi azaltmak, 5 Ocak 2020 tarihli parlamento kararını atlatmak ve kamuoyunu aldatmak olduğuna inanıyor. Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020 tarihli kararına göre yabancı birliklerin ülkeyi tamamen terk etmesi gerekiyor. Dolayısıyla parlamentonun kararında Irak'ta herhangi bir amaçla yabancı danışmanların bulunması diye bir husus bulunmamaktadır. Bu nedenle El-Kazemi hükümetinin danışma ve eğitim amaçlı Amerikan birliklerini elinde tutma eylemi Irak parlamentosunun kararına aykırıdır. Irak direniş grupları Amerikan birliklerinin ülkeden tamamen çekilmesinde ısrar etmeyi iten birkaç faktör var. Bunlardan ikisi en önemlileridir. İlki şu ki, kalan Amerikan birliklerinin Irak'a neredeyse hiçbir askeri faydası yok. Esasen Amerikalılar Batı Asya bölgesinde güçlü ve profesyonel bir oturum kurulmasını kabul etmezler. Bu konuda Mahmud El-Rabi'yi Şöyle diyor, eğitim ve danışmanlıktan bahsetmek alaycı ve koca bir yalandır. Amerikalılar bu ülkeyi inşa etmez ve bir orduyu da silahlandırmazlar. Askeri eğitim söz konusu olduğunda Afganistan deneyimi, Amerikan başarısızlığının ve kötü niyetliliğin en iyi kanıtıdır. İkinci husus ise Amerikan askerlerinin Irak'ta kalması dilinin şehitlerinin kanının ayaktan altına alması anlamına geliyor. 3 Ocak 2020'de Amerikalılar General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mandis'e bağlı Bağdat havaalanı yakınlarından suikast düzenlediler. Bu cinayetin ardından Amerikalılar Irak'ta onlarca Irak direniş gücünü şehit etmiştir. Amerikan ordusunun tamamen geri çekilmesinde ısrar etmesi, Irak'ın tam egemenliğinin korunması çabalarının yanı sıra direniş şehitlerinin kanlarından dökülmesinden kaynaklanmaktadır. Ve Amerika askeri danışmanının varlığı bu hedeflerin ihlali anlamına geliyor. Irak'taki Amerikan birliklerine ilişkin mevcut politika, Irak'ta gruplarla Amerika birlikleri arasında daha fazla çatışmalara yol açabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde dünkü röportajımızın devamında Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Özellikle bu meselenin Irak parlamentosunda kararlaştırıldığı konusundan hareketle direniş ekseninin de bu yönde çaba gösterdiği ve Şehit Süleymani ve onun gibi insanların bu uğurda fedakarlıklarından yola çıkarak sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda da tekrar siyasi analist Sayın Sadık Çelik ile röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi efendim biz bu arada direnişe destek bağlamında bölge halkı olarak, bölgede yaşayan millet olarak Şimdi bu direnişe nasıl destek vermeli acaba? Yani bir tek siyasiler tarafından gelen desteği halk yeterli bulmuyor. Direniş gönüllü insanların sahada aslında faaliyet ve çaba gösterdiği bir cephedir diyorlar. Şimdi biz Müslüman olarak, Müslüman milletler olarak Şehit Süleymaniler gibi insanların yolundan gitmek için hangi girişimlerde bulunmalıyız yani milletçe?
Şimdi öncelikle şunu iyi anlamamız gerekiyor. Amerika emperyal bir güçtür, işgalci bir güçtür. Asla İslam ülkelerinin, İslam halklarının, Müslümanların dostu olmamıştır ve olamaz da. Yani Amerika bir müttefik olamaz. Bizim işte bölge ülkelerinin idarecilerinin zaman zaman dilinde Amerika işte müttefikimiz, Amerika işte stratejik ortağımız gibi cümleler sadır olmakta. Amerika asla ve kata İslam ülkelerinin dostu, stratejik ortağı, müttefiki olamaz. Çünkü Amerika genetik kodları itibariyle İslam'a ve İslam ülkelerine kin ve nefret taşımaktadır. Daha çok yaklaşım biçimi işgal ve sömürü şeklindedir. Amerika'yı az önce tanımlama üzerinden gidersek Amerika bölgede 2 unsurdan besleniyor. Maalesef bölgede İslam ülkelerinin satılık idarecileri var. Özellikle Körfez rejim ülkelerini söyleyebiliriz çok açık ve net biçimde. Amerika ve İsrail ile bir ilişki içerisindeler. Kendi saltanatlarını, kendi hakimiyetlerini, işte bölge halkları üzerinde tahakkümlerini sürdürebilmek adına Amerika ve İsrail'in desteğini alarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Amerika bu varlığını sürdürürken maalesef İslam ülkelerinin içerisindeki bu hainleri kullanıyor. Ve maalesef şuursuz, bilinçsiz halklar, Amerika'nın gerçek yüzünü, çehresini göremeyen şuursuz halklar da maalesef bu idarecileri desteklemek konumunda kalıyorlar. Burada yapmamız gereken, bizim yapmamız gereken sosyal medyadan tutun her alanda bu idarecilere baskı yapmak, kendi idarecilerimize baskı yapmak, Amerika'nın asla Müslüman ülkelerin, Müslüman halkların dostu olmayacağını anlatmak, siyasilerimize, politikacılarımıza baskı yapmak, onların Amerika ile ve İsrail'le, özellikle İsrail'in bölgedeki varlığını meşrulaştıracak her türlü anlaşmanın, her türlü girişimin karşısında olduğunu ifade ederek halklar tepkilerini ortaya koymadılar ve kendi idarecilerini Amerika ve İsrail'le yakınlaşmaya gidecek her türlü politik yaklaşımdan alıkoymadılar. Bunu her alanda yapmalılar. Demokratik ülkelerde seçim sandıkları var. Seçim sandıklarına giderek Amerika ve İsrail'le işbirliği içerisine giden politikacılarını cezalandırsınlar. Bunlara oy vermesinler. Bunları desteklemesinler. Amerika işgalci bir rejimdir. Kandan beslenir ve Amerika'nın tek anladığı dil güçtür. Bugün Amerika Irak'ta işgal etmiş olduğu topraklardan çıkmaktan imtina ediyor. Çıkmak istemiyor. Neden? Çünkü Amerika bölgede henüz istemiş olduğu ki Hacı Kasım Süleymani ve Şehit Mehdi El-Mühendis'in büyük çaba ve gayretlerince Amerika bölgede istediği sonucu alamadılar. Bu bir hezimettir. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Amerika bölgede hezimet yaşadı. Bu iki büyük şehidin ve diğer şehitlerimizin kanlarının dökülen kanları bunun en büyük tescilidir. Onlar Amerika'ya yol vermediler ve Amerika'nın planlarını alt üst ettiler. Bugün Amerika'nın taşeron örgütü DAEŞ ve Nusra ve onun gibi örgütler Irak'ta yoklar artık. Suriye'de yok denecek haldeler. Bölgenin birçok yerinde istediklerini yapamadılar ve çekilip gittiler ve çekilip gitmeye de mahkumlar. Çünkü bölge artık bölge halkları uyanıyor. Bölge halkları direnişe destek veriyor. Bu çok önemlidir. Amerika'nın İsrail'in gerçek yüzünü görüyorlar. Bugün İsrail'in Kudüs'te yapmak istediğini, Filistin coğrafyasında yapmak istediğini artık Müslüman halklar yavaş yavaş anladılar. Şehit Kasım Süleymani bir Kudüs şehididir. Kudüs seriyeleri komutanıdır. Kudüs orduları komutanıdır Şehit Kasım Süleymani. Aslında Şehit Kasım Süleymani birçok boyutu var. Biz tek boyutuyla ele alabileceğimiz bir kişi değildir Şehit Kasım Süleymani. Aslında o ümmete dair büyük bir direniş halkasının altın bir parçasıydı. O yüzden Müslüman halklar uyanık olsunlar, şuurlu olsunlar. O fotoğrafın büyüğüne baksınlar. Bölgede Amerika bölgeye girerken, bölgeyi işgal ederken, bölgede istediği bir rejimleri, bölge ülkelerini istediği şekilde rejimlerini dizayn etmek isterken aslında çok sinsi, hainane bir planı gündemde tutmaktadır. Bu da İsrail'in bölgede varlığıdır. Varlığını daim kılmaktır. Varlığını sağlamlaştırmaktır. Bugün o yüzden bölgede Amerika kendisine karşı direnen işte Suriye, Lübnan veya diğer bölge ülkelerini işte Hamas'ın içinde direniş tam destek veren, İsrail'le asla pazarlık yapmayan grupları cezalandırarak bunları zayıf hale düşürmek istiyor. Bu direnişin bu çabası, bu gayreti Amerika'yı bölgede kolunu kanadı kırdı. Amerika etkisizleştirdi, işlevsiz hale getirdi. O yüzden Amerika'nın bölgede istediği plan ve projeleri uygulamadığı için Irak'tan çekilmek istemiyor. Çünkü yarım kalan bir hesap var, bunu tamamlamaya çalışıyor. Ama nafiledir, bizim buna inancımız, yani gördüğümüz siyasi tabloda bizim bunu gösteriyor. Amerika'nın bölgedeki son çırpınışlarıdır diyebiliriz bu.
Tahran Radyosu.
Sadık Hocam, şimdi son soruda şunu sormak istiyorum. Bölgemizden Amerikan askerlerinin çekilmesini istemeyen bir başka işgalci ve zorba güç de Siyonist rejimdi bildiğiniz gibi. Şimdi Amerika'nın bölgemizden çekilmesiyle acaba bu Siyonist İsrail rejiminin Filistin'de sürdürdüğü cinayetlerinde yavaşlama olacağını söyleyebilir miyiz? Çünkü Amerika'dan desteği aldığını, özellikle Arap rejimlerden destek aldığını biliyoruz. Bu konuda da yani herhangi bir alakalı bir fikriniz, görüşünüz var mı?
Şimdi bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın işte bölgeden askeri varlığının çekilmesi İsrail rejimini durdurmayacaktır muhakkak. Türkçe bir deyim vardır. İşte kurdun tövbesi ölümdür derler. Şimdi İsrail'in Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına elbette ki büyük ihtiyacı var. Amerika İsrail'in her daim en büyük hadim olmuş, destekçisi olmuş. Her zaman İsrail'i bölgede desteklemiştir. Fakat Amerika bunu askeri ve siyasi olsun yapmaya devam edecek. Amerika askerlerini işte çekmek durumunda zorunda kalmış olsa dahi bölgede İsrail'e desteğini vermekten asla imtina etmeyecektir. İsrail de durmayacaktır. Hiçbir zaman durmayacaktır. Çünkü İsrail bölgede işte Filistin'de olsun, Filistinli Müslümanlar arasında olsun, bölgede olsun çeşitli nifaklar çıkartarak bölgede varlığını her zaman idame ettirme yoluna gidecektir. Filistinli Müslümanlar arasında zaman zaman fitne sokacaktır ve onlar arasında bir çatışma unsuru meydana getirmeye çalışacaktır. Zaman zaman Müslümanlar arasında işte Müslümanlar Kudüs'ten, Filistin'den dikkatlerini başka tarafa dağıtsınlar diye çeşitli oyunlara başvuracaktır. Bu Suriye'de mezhep kartı üzerinden oldu. İşte yakın zamanda da Azerbaycan üzerinden Türklük etnik bir kimlik kartını İsrail oynamaya çalıştı. Dolayısıyla İsrail'in hiçbir zaman bu anlamda hileleri, fitneleri son bulmayacaktır. Fakat şu var, İsrail'in bölgedeki bütün faaliyetleri, yapmış olduğu her türlü hileler, desiseler, şeytani siyasetler artık İslam ümmetinin çok derin şuuru ve basiretiyle artık eskisi kadar İsrail'in bölgede özellikle Suriye sürecinden sonra çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Artık halklar, Müslüman halklar İsrail'in gerçek çehresini, gerçek yüzünü görmüştür ve bugün özellikle Suriye sürecinden sonra bölgede direnişle beraber hareket eden bütün unsurlar artık enerjilerini İsrail üzerine yoğunlaştırıp Filistin'in, Kudüs'ün özgürleşmesi yolunda ortak hareket edeceklerini düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Sadık Çelik'in görüşlerini Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi konusuyla ilgili dinlenmiş olduğunu, sohbetimizin konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık sevgili dinleyicilerimiz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale gazetesinde Amerika'nın Irak ve Suriye'de uğradığı saldırıların karşısında şaşkınlığa uğraması Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın batılı tarafların iyi niyetli oldukları takdirde Viyana'da iyi bir anlaşmaya varabileceklerini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Irak Hizbullah'ın direniş şehitlerine dair bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
El Malume haber ajansının bildirdiğine göre Irak Hizbullah taburları Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in Bağdat Havalimanı'nda şehit edilmesiyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Yapılan açıklama metninde ülke düşmanları Bağdat Havalimanı'nda şehit olanların şehadetinin ikinci yıl dönümünde halk güçlerini marjinalize ederek kötü niyetlerini gerçekleştirmeye çalıştılar denildi. Hizbullah taburları yaptığı açıklama şöyle devam etti. Zafer tüm cephelerde ve bölgenin mazlum halkların desteğiyle elde edilmelidir. Direniş hareketi açıklamasının sonunda Irak yargısını direniş ekseni komutanlarına karşı işlenen suç olayını soruşturmaya ve bu hain eylemin faillerinin konum ve itibarı ne olursa olsun yargılamaya çağırdı.
İttilak gazetesinde İran'ın Irak Büyükelçisi İreç Mescidi'nin İran'ın direniş komutanlarının suikast dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulaması, Güney Kore'nin İran'ın bloke edilen paralarının yakında serbest bırakılacağını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suudi Arabistan'da Siyonist İsrail'le normalleşme karşıtlarının tutuklandığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suudi Arabistanlı insan hakları aktivistlerinin kurduğu KEST adlı insan hakları örgütü, Riyad yönetiminin Siyonist İsrail ile normalleşmeye karşı çıkanları tutukladığını açıkladı. Twitter sayfasında bu açıklamayı yapan söz konusu insan hakları örgütü, Dr. Abdullah Yahya Twitter hesabında Siyonist İsrail ile normalleşmeyi eleştirdiği için tutuklandığını ve halen hapiste olduğunu belirtti. StudiLeaks sitesi, Doktor Yahya'nın bu yüzden tutuklanan ilk kişi olmadığını, Suud rejimi bundan önce de normalleşmeye karşı çıkan onlarca alimi ve akademisyeni tutukladığını ifşa etti.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Avrupa okullarında İslam düşmanlığının körüklendiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa'da siyaset, hukuk ve sosyal hayatta artış gösteren İslam karşıtlığının eğitimde de giderek etkisini artırdığı raporlandı. Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dr. Enes Bayraklıoğlu ve Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı Avrupa İslamofobi raporu 2020 Avusturya'daki Leopold Wyss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Çeşitli ülkelerden 37 akademisyenin katkı sağladığı raporda çoğunluğu Avrupa'da yer alan toplam 31 ülkede İslamofobinin gidişatı incelendi. Rapor, Uluslararası İslamofobi Çalışmaları ve Araştırmaları Derneği, Kaliforniya Üniversitesi Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi Güvenlik, Irk ve Haklar Merkezi, Uluslararası İslamofobi Araştırmalar Merkezi, Kaliforniya Üniversitesi Irk ve Cinsiyet Merkezi'nde İslamofobi Araştırma ve Belgeleme Projesi, San Francisco Eyalet Üniversitesi Arap ve Müslüman Enstitüler ve Diasporlar Çalışmaları ve Leopold Wyss Enstitüsü tarafından desteklendi. Raporda Avrupa'daki eğitim sisteminde Müslüman karşıtı uygulamalara yer verilirken bazı bölge ülkelerinde eğitimin İslam karşıtlığını körükleme aracı olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. İranlı sosyolog Profesör Mesut Kemali'nin araştırmasında da göçmenler özellikle de Müslümanlara karşı ayrımcılığın İsveç'teki okulların müfredatıyla adeta bütünleşmiş halde olduğu tespiti yapıldı. İsveç'te aşırı sağcı Demokrat Parti 2018'de ülkedeki bütün Müslüman okulların yasaklanması yönünde meclise tasarı sunmuştu. Tasarı meclisten geçmemesine rağmen hükümet 2020'de ülkede yeni dini okulların inşa edilmemesi kararı aldı. Raporda söz konusu ayrımcılığın etnik kökenin yanı sıra dini gerekçelerle yapıldığı fikri savunuldu. Belçika hükümeti de başörtüsünü yüksek öğretim kurumlarında yasaklayarak İslam karşıtlığını eğitim alanına taşıdı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümünde 250 isimsiz şehidin vatana dönmesi ve İslam İnkılabı liderinin mesajının yayınlanması.
Şehit Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü etkinliklerinin görkemli bir şekilde düzenlenmesi.
İran'ın Güvenlik Konseyi dönemsel başkanına mektup yazması.
Viyana'daki görüşmelerin devam etmesi
ve İranlı baş müzakerecinin Viyana'da Güney Kore mevkidaşıyla görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet gecesinde İslam İnkılabı rehberi huzurunu yas merasimi düzenlendi. Dini liderlik ofisinden yapılan açıklamaya göre koronavirüsün devam etmesi sebebiyle merasim sağlık protokolleri çerçevesinde halkın katılımı olmadan yalnızca bir konuşmacı ve bir meddahın katılımıyla yapıldı.
Hüccetül İslam Refi'yi yaptığı konuşmada Hazreti Fatıma ailesine Müslüman bir aile modeli, en iyi örneği olarak nitelendirirken Allah'a iman ve din eğitimi, aile üyelerinin haklarına saygı, sadelik ve israftan kaçınma, dürüstlük ve güvenilirlik gibi ahlaki değerlerin hakim olması, inanç ve sevgi ve şefkat Hazreti Fatıma Selamullah Aleyh ailesinin özellikleri arasındadır ifadesini kullandı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi 250 isimsiz şehidin Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadeti günü yıl dönümünde İran genelinde cenaze törenlerinin düzenlenmesiyle ilgili mesaj yayınladı.
İslam İnkılabı rehberi sitesine göre bu mesajda şu ifadelere yer verilmiştir. Dünyalılar arasında isimsiz, semalarda ünlü isimsiz şehitlere selam olsun. Şehit oldukları andan itibaren uzun yıllar sonra bile maneviyat ve cihad kokusuyla İslam'ı İran'a sevdiren, İslam ve Kur'an yolunda kanlarını döktüren ve daha çok gurur bayrağını yükselten şehitlere selam olsun. İslam İnkılabı rehberinin mesajı şöyle devam ediyor. Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet gününde ellerine dönen bu ilahi yolcuların cenazelerine dönmesi, büyük hayran müjdecisidir.
Tahran Radyosu.
Üç Ocak günü İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani şehadetinin ikinci yıl dönümüydü. Bu bağlamda İran ve bölgede bu şehadet yıldönümü etkinlikleri en görkemli şekilde düzenlendi. 3 Ocak 2020 tarihinde zaten karnesi cinayetlerle dolu olan Amerikan hükümetinin terörizm ile mücadele eden en büyük komutanlarına terör saldırısı düzenleyerek şehit düşürdüğü haberi yayınlandı. Amerikan dönem hükümeti Bağdat Havaalanı yakınında Korgeneral Kasım Süleymani ve yanında bulunan dava arkadaşları ve başta da Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ile beraber kalleş bir saldırıda şehit düşürmüştü.
İslam düşmanları özellikle Amerika ve Siyonist rejim İsrail, Direnişin büyük komutanı Kasım Süleymani'yi şehit düşürerek Direnişin bölge ülkelerinde güçlenme sürecini engelleyebileceğini ve bölgedeki güç dengesinin değişmesini önleyebilecekleri düşüncesine kapılmışlardır. Böylece Direniş eksenine karşı bir denklemin gelişmeye başlayacağına inanmaya başlamışlardı. Ancak son iki yıldaki gelişmeler Direniş düşmanlarının tam anlamıyla akılsızca yaptıkları hamleyle Direnişin dini inançları ve içsel dinamikleriyle ilgili yanlış hesaplar yaptıklarını göstermektedir.
General Kasım Süleymani şehadeti her şeyden ziyade Direnişin en önemli ve belirgin özelliklerinden birinin emperyalizme zorbalık, ayrıca Siyonizm ile mücadele olduğunu, bunun da Direnişin dini inançlarında kök saldığını gösterdi. Aslında Direniş ekseni hiçbir şekilde zorbalığı kabul edemez. Bu bağlamda sultacılar ve emperyalistler ile mücadeleden de vazgeçmez. General Kasım Süleyman'ın şehadeti zorbalık ve Siyonizme karşı mücadeleyi durdurmadı veya zayıflatamadı. Üstelik Amerika'nın bu cinayetinden sadece iki gün sonra Irak parlamentosu Amerikan birliklerini ülkeden atma yasasını onayladı ve 24 Ocak'ta Bağdat'ta milyonlarca insanın katıldığı Amerikan karşıtı gösteri düzenlendi.
Buna ek olarak direniş grupları ve Amerikan ordusu arasındaki çatışmalar Irak'ta günlük bir olay haline geldi ve Amerikan hükümeti General Süleymani'nin şehadetinden 5 ay sonra Bağdat hükümetiyle Amerika askerlerinin statüsü konusunda yeni tür müzakerelere başlamak zorunda kaldı. Bu diyaloglar Irak'taki Amerikan askeri varlığının muharebeden danışmaya indirgemesine yol açtı. Amerikan ordusu 2021'in sonunda Irak'tan fiilen çekilmemiş olsa bile faaliyetlerinin doğasında bir değişikliği kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum Amerika ve terörist askerlerinin Batı Asya bölgesindeki birliklerinin bir yandan güvenlik inşası iddiasını yerine getirmek istemediğini, zaten kendisinin de bir güvenlik ikilemi içinde olduğunu gösterdi.
Amerika'nın Irak'taki askeri varlığının niteliğindeki değişikliği kabul etmenin temel nedeni güvenliklerinden endişe etmek ve Irak hükümetinden güvenlik garantileri almaktı. Ancak görünen o ki Amerika Afganistan'daki yenilgiyi kabul edip askerlerini geri çektiği gibi yakında Irak'taki terörist askerlerini de tamamen geri çekmek zorunda kalacaktır. Haçlı Şabi örgütünün lideri Falih El-Feyyaz, Kasım Süleymani ve Ebu Metin Mühendis şehadetlerinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada Süleymani ve El-Mühendis suikastı Irak'ta geride hiçbir Amerikan askerini bırakmayacaktır demişti. Bu durum General Süleymani'nin şehadetinden sonra Batı Asya'nın Amerika tarafından dayatılan versiyondan uzaklaştığını ve kurtulduğunu gösteriyor. İşte bu General Süleymani'nin şehadetinin önemli ve stratejik bir sonucudur ve böyle bir sonuç İslam İnkılabı liderinin düşmanlar için şehit olan Süleymani, General Süleymani'den daha tehlikeli açıklamasının ta kendisidir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi General Kasım Süleymani suikastının ikinci yıl dönümünde Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta şunları yazdı. Bu terör eyleminin uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki korkunç sonuçları göz önüne alındığında Güvenlik Konseyi sorumlu davranmalıdır ve Amerika'yı ve İsrail rejimini sorumlu tutmalı.
Mektupta ayrıca şunlar belirtilmiştir. Yakın tarihli bir röportajda İsrail ordusunun askeri istihbaratının Şeyh Süleyman'ın kasıtlı suikastine karıştığını itiraf etti ve İsrail istihbaratının suikaste rol oynadığını kabul etti. Tahterevanchi bu uluslararası suç eylemi aynı zamanda Amerika'nın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin ciddi bir ihlaliydi. Bu nedenle uluslararası sorumluluğunu da beraberinde getiriyor dedi.
İran ile 4+1 grubu arasında 8. tur görüşmelerin ikinci aşaması 3 gün aradan sonra pazartesi günü İran ile 4+1 ülkelerinin üst düzey diplomatlarının katılımı ile Viyana'da yeniden başladı. Viyana'da 8. tur görüşmeler sürdüğü için şimdilik ortak komisyonun düzenlenmesi için bir ajanda ortada yok. Ancak çeşitli şekillerde ikili ve çok taraflı istişareler devam ediyor. İran şimdiye kadar iyi niyetle ve işbirliğinin en yüksek seviyesinde görüşmelerin sonuca ulaşması için çaba göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde İran heyeti gösterdiği gereken ciddiyet ve esneklik ile görüşmelere yoğunlaşmıştır. Ancak karşı tarafın görüşmelerde ne kadar ciddi olduğu hala belli değil. Çünkü onlar yaptırımların kaldırılması konusunda gereken esneklik ve işbirliğini göstermiş değiller.
Rus baş müzakereci Mihal Ulyanov Salı günü El Arabiya televizyon kanalına verdiği demeçte Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının görüşmeler önünde engel teşkil ettiğine işaretle bu şartlarda Batılı tarafların İran'ın görüşmelerde ciddi olduğuna kuşkulu olduklarını dile getirmelerinden hayret duyduğunu vurguladı. Amerika'nın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilip Avrupa Troikası da kendi nükleer anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesinden sonra İran nükleer anlaşma ötesinde herhangi bir talepte bulunmamış ve anlaşma dışında da hiçbir yükümlülük kabul etmemiş ve etmeyecektir.
Tüm bu senelerde Amerika'nın engelleme çabaları nedeniyle nükleer anlaşma kendi ömrünün büyük kısmında İran için ekonomik açıdan içi boş bir kabuk haline dönüştü. Oysa Avrupalı taraflar yerine getirmedikleri sözleriyle İran'dan tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan kalmasını her daim tavsiye ediyorlardı. Anlaşılan gelinen aşamada Amerikan temsilcisi de medya üzerinden bir baskı kampanyasına liderlik edip İran'ı karalama propagandasını başlatmakla İran heyetini kendi yaklaşımlarından geri adım attırmaya ve İran halkının haklarından vazgeçmeyi çalışarak bu doğrultuda baskı yapmaktadır.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Güney Kore, İran mal varlıklarını serbest bırakmakla mükellef dedi. Ali Bakır Ekin'i Perşembe günü Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Jang-kan ile Viyana'da yaptığı görüşmede şunları vurguladı. Güney Kore hükümeti İran'a ait bloke ettiği parayı serbest bırakmakla yükümlüdür ve Amerika'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle ödeme yapılmamasını öne sürerek İran'ın borçlarını ödemeyi erteleyemez.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Güney Kore'nin İran'a olan borçlarını ödemeyi yasa dışı ve haksız bir şekilde reddetmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinde karanlık bir nokta olarak ve Seul İran'ın kaynaklarını da serbest bırakmak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeli dedi. Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Seul-Tahran ilişkilerinin önemine değinirken Güney Kore'nin bloke ettiği paraya da değinerek İran'a olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz dedi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız.
6 Ocak Kongre binasına saldırısı ile ilgili konuşmalar.
Trump'ın sınır duvarları inşa etme siyasetinin Biden tarafından devam ettirilmesi.
Fiyatların fırlamaya devam etmesi.
Ve Pentagon'un Amerikan Irak'ta yeni göreviyle ilgili iddiaları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerikan eski başkanı Donald Trump, Perşembe günü Joe Biden'ın Kongre'ye saldırı yıldönümü gününde yaptığı konuşmayı kınayarak Amerika'nın yok olmakta olduğunu söyledi. Trump sert bir bildiri yayınlayarak başkanlık seçimindeki sahtekarlık iddialarını ileri sürerek Biden'ın elde ettiği her şeyin yenilgiden ibaret olduğunu belirtti. Trump sert bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Açık sınırlar, yolsuzlukla dolu seçimler, felaket enerji siyasetleri, anayasaya aykırı gündemler, okulların kapatılması gibi delice politikalar üzerinden milletimizi yok ederek bugün de benim ismimi kullanarak Amerika'yı daha da bölünmeye sürüklemektedir.
Trump bu bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Biden ciddi bir şekilde başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyor. Afganistan'dan aşağılayıcı çekilme, sınırların durumu, COVID-19, enflasyon, enerji bağımsızlığının kaybedilmesi ve birçok hususta bunu yapmak istiyor. Neye dokunduysa yenilgiye uğramıştır. Sahte bir seçimin sonucu bundan gayri olamaz dedi.
Destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre saldırısının birinci yıl dönümünde Donald Trump, destekçilerini bu kez de korona aşısının dayatılması konusunda Biden yönetimine karşı isyana çağırdı. Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada Trump, Biden'ı öğrencilere zorunlu aşı uyguladığı ve koronavirüste artışın ardından okulları kapatmaya zorladığı için şiddetle eleştirdi ve şöyle dedi. Biden'ın bu girişimi saygısızlığın ta kendisidir. Bir kez daha Amerika ulusunu büyüteceğiz. Ayağa kalkın, federal hükümetin bu fahiş küstahlığına karşı çıkın.
Donald Trump, Joe Biden'e karşı sert duruşu ve hatta federal yönetimin eylemlerine karşı ayaklanma çağrısı yapması, Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yıl iki ay önce başlayan Amerikan iç siyasi çatışmasında yeni bir aşama olarak görülebilir. Bu sürecin dönüm noktası Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne saldırması olmuştur.
Kasım 2020 başkanlık seçimlerine Demokrat rakibi Joe Biden'a başkanlık koltuğunu kaptıran Trump iddiaya göre 6 Ocak olayının şekillenmesinde kilit rol oynadı ve destekçilerini seçim sonuçlarını protesto etmeye teşvik etti. Amerikan siyasi sistemini koruma görevine sahip olmasına rağmen Trump görevi sırasında bu sistemi yozlaşmış olarak nitelendirdi ve temelde Amerikan oylama sistemini sorguladı. Destekçilerini ve yandaşlarını Kongre'ye saldırmaya ve ciddi bir şekilde isyan etmeye teşvik ederek Amerika'daki yaygın sahtekarlığı vurguladı.
Böylece Trump, Biden'in seçilmesinin yasal sürecini bozmayı amaçlayan bir darbe benzeri eylem düzenledi. FBI ve diğer kollu kuvvetleri bunu bir iç terör eylemi olarak nitelendirdi. Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi liderler Donald Trump'ı desteklediği sürece Amerikan demokrasisi tehlikede olacak. Bazı gözlemciler Trump'ın yalanlarının birçok cumhuriyetçi destekçinin kafasında perçinlenmesinin geçen yıl kongre binasını yapılan saldırıdan daha tehlikeli olabileceğine inanıyor.
Amerikan Başkanı Joe Biden ise Donald Trump'ın şiddetli destekçilerinden oluşan bir grup tarafından kongre binasına yönelik saldırının yıl dönümü münasebetiyle Perşembe günü yaptığı konuşmada Trump'ın ismini kasıtlı olarak anmayarak eski başkanın yenilgiye uğramış bir başkan olduğunu vurguladı. Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Sadece başarısız olmakla kalmayıp aynı zamanda barışçıl bir iktidar devri sürecini engellemek isteyen başkan ve sorumlu ve isyancı yandaşları kongreye saldırdı ancak başarısız oldular. Böyle bir günde bu tür olayların tekrarlanmayacağından emin olmalıyız. Aslında bu olay Amerika'daki demokrasi iddiasının nedenli temelsiz ve içi boş olduğunu, Amerika'nın dünya genelindeki gücünün çöktüğünü göstermektedir.
Biden'in seçim kampanyalarındaki konuşmalarında eski başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştirmesine ve onları reform etmek için sayısız vaatlerde bulunmasına rağmen Biden'in Beyaz Saray'a gelişinin bir yıllık yıl dönümünün arifesinde politikalar hiç değişmedi. Hatta bazılarına göre Biden'in davaları ve iddiaları değişti. Bu bağlamda Biden'in sığınmacılarla başa çıkmak için daha katı politikalar izlediği görülmektedir.
Amerikan hükümet yetkilileri Biden'ın talimatının sınır duvarlarını San Diego, Kaliforniya'ya kadar genişletilmesi ve uzatılması doğrultusunda olduğunu, daha fazla sığınmacıyı sığınma başvurularının sonucu kesinleşene kadar Meksika'da kalmaya zorlayacağını söylüyor. Trump yönetiminin 2019 politikasına göre binlerce sığınmacı sığınma başvuruları işleme koyulana kadar Meksika sınırında aylarca hatta yıllarca beklemek zorunda. Sığınmacılar Amerikan sınır kasabalarından Meksika'nın Tijuana kentine geri gönderiliyor. Orada göçmenlik davalarının sonucu için bazen yıllarca süresiz olarak beklemek zorunda kalıyorlar.
İnsan hakları savunucusu insan hakları yasalarının ihlalleri yüzünden bu durumu açıkça eleştirildi ve Biden onları yürürlükten kaldırma sözü verdi. Meksika İçişleri Bakanı Alejandro Molacos, Trump'ın göçmenlik planlarının birçok kusuru ve onarılmaz insani maliyetleri var ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu.
Amerikalılar yeni yılda süpermarket fiyatlarında ani bir artışın baskısını hissediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlardaki artış bir dizi faktörden kaynaklanıyor. Ancak bu durum ne zaman sona erecek çok merak ediliyor. BBC muhabiri bu husus ile ilgili raporunda şöyle aktarıyor. Müşteriler daha önce hiç görmedikleri şişirilmiş fiyatlarla karşı karşıya kaldılar. Ekmek fiyatları %4 artmıştır. Tavuk, yumurta ve balık fiyatları da %13 artış göstermiş. Bu fiyatlar müşterileri şoke etti.
Wall Street Journal'a göre General Mills ve Kraft Heinz gibi şirketler hardaldan mısır gevreği ve jölelere kadar her şeyin fiyatlarını artırmayı planlıyor. Çünkü kendileri de artan maliyetlere maruz kalmışlardır. Bir işletme uzmanı olan Jason Goldberg, artan petrol fiyatları, artan yem fiyatları, iş gücü kıtlığı nedeniyle artan ücretler ve tedarik zincirindeki koronavirüs kaynaklı sorunlar nedeniyle zor bir durumun yaşandığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok ekonomist, önümüzdeki 6 ay içinde birçok emtia fiyatlarının %10 ila 20 arasında artacağını tahmin ediyor. Son korona varyantının geri bırakılmasının ardından fiyatların istikrara kavuşması umulmaktadır.
Miladi 2022 yılının başlamasıyla birlikte Irak'taki terörist Amerikan askerlerine yönelik saldırılar dikkat çekici şekilde artış kaydetti. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Salı akşamı basın toplantısında Irak'ta yeni görevimiz var. Eğitim ve danışmanlık çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevimiz kendimizi savunma hakkına dayalıdır, dedi. Aslında Amerika böyle bir iddiada bulunsa da Amerika'nın asıl hedefi Irak'taki askeri varlığını sürdürmektir. Ancak Iraklı direniş grupları ve halkı buna bile tolerans göstermeyecek durumdadır.
Son günlerde Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed üssü Irak'ta gruplar tarafından hedef alındı. Çarşamba gecesi Ayn el-Esed üssüne 5 füze fırlatıldı ve üstteki Amerikan SİRAM füze savar sistemini harekete geçirdi. Füze saldırısından sadece birkaç saat sonra üs ayrıca bir insansız hava aracı tarafından da hedef alındı. Irak'ın orta kesimindeki Babil vilayetinde ve güneydeki Semavi vilayetinde birer Amerikan konvoyu daha saldırıya uğradı. Kasım el-Cebbar'ın olarak bilinen grup yaptığı açıklamada saldırıların çoğunun sorumluluğunu resmen üstlendiğini bildirdi.
Bu saldırılar aslında daha çok hükümet ile Irak halkı arasındaki uçurumu gösteriyor. Birçok Iraklı, Irak'taki terörist Amerikan güçlerinin varlığının yalnızca Irak'ın güvenliğine fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edilmesi gibi Irak'ın egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal ettiğine inandıkları için Amerikan birliklerinin ülkeden tamamen çekilmesi çağrısında bulunuyor. Zira Irak Gönüllü Güçler Hareketi olarak bilinen Haşr-ı Şabi Kurumu'nun başkan yardımcısı Bağdat Havalimanı yakınında Amerikan terörist güçlerince hava saldırısında şehit olmuştu. Bu cinayetin ardından Irak halkı ve siyasiler Amerikan terör güçlerinin derhal Irak'tan çekilmesini gündeme getirdiler ve Irak Meclisi'nde de bu yönde tasarı onaylanarak geçti.
Fakat Irak hükümetinin Irak halkının hakları talebine cevaben yaptığı şey, Amerikan ordusunun niteliğini Irak'ta muharebeden danışmaya çevirmek oldu. Bağdat ve Washington hükümetleri arasındaki Temmuz 2021 anlaşmasına göre Amerikan birlikleri geçen yılın sonunda Irak'tan ayrılacaktı ve yalnızca Irak birliklerini eğitmek için bir dizi danışman ülkede kalacaktı. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de dahil olmak üzere Irak'ta yetkililer geçen yılın sonlarında Amerikan muharebe birliklerinden geri çekildiğini açıklasa da çok sayıda rapor 2400 Amerikan askerinin sözde danışman olarak Irak'ta kaldığını gösteriyor. 2021'in sonundan önce Amerika'daki Irak askerlerinin sayısı için kesin bir rakam yok, ancak Irak güvenlik uzmanı Tarık el-Rubayi, bilinmeyen üslerde konuşulan Amerikan askerlerinin sayısı 5000 dedi. Bu durumda Amerikan birliklerinin yarısı hala Irak'ta olacaktı. Bu halkla Irak hükümeti arasındaki sürtüşmede önemli bir faktör haline geldi.
Diğer bir konu da Irak direniş gruplarının ülkede Amerikan güçleri varsa saldırganlar ve işgalcilerle yüzleşme haklarının olduğunu defalarca dile getirmeleridir. Bu nedenle Amerikan birliklerine yönelik tekrarlanan saldırılar Irak direniş grupları tarafından daha önce verilen bir uyarının yerine getirmesinden başka bir şey değildir. Bu saldırılar Iraklı gruplar ile Amerikan ordusu arasındaki çatışmanın yeni yılda da devam edeceğini ve eskisinden daha da büyük olabileceğini gösteriyor. Aslında bu Irak hükümeti ve Washington hükümeti tarafından Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020 tarihli kararının eksik uygulanmasının sonucudur. Kararnameye göre tüm yabancı birliklerin Irak'ı terk etmesi gerekiyor ve bu güçlerin danışman olarak kalmasına da aslında izin verilmedi.
Sonuç olarak Amerikan birlikleri Batı, Orta ve Güney Irak'ta hedef alınmış olsa da saldırıların ortak noktasının çoğu Amerikan ordusunun Ayn el-Esed'de konuşlandığı üsttür. Irak'ta grupların Amerikan terör güçlerinin varlığına yönelik saldırılarına Amerika'nın daha ne kadar dayanacağını zaman gösterecek. Zira Afganistan'da olduğu Amerika'nın saldırılar karşısında her an çekilmesini açıklaması da uzak bir ihtimal değildir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.